Herkese iyi akşamlar arkadaşlar, merhabalar. Saatimiz 19.02'yi gösteriyor. Günlerimiz 15 Haziran 2021 ve 68. canlı betimlememizle karşınızdayız arkadaşlar. Gerçekten her geçen gün sayımız büyüyor ve devam ediyor sağ olsun hoca, öğrencilerimiz sayesinde. Kimler var bugün burada? Metehan Çolak var, Halil İbrahim Çetinkaya var, Bilal Dönmez var, Yavuz Selim Kabakçı var ve Buğra Kandemir ile Kandemir var. Klasik otomobiller anlatılacak. Klasik otomobilleri anlatacak. Beş arkadaş muhtemelen de bu konuya meraklılar ki böyle bir konuyu seçtiler. Şimdi onlarla konuşacağız önce. Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar.
Merhabalar,
Hoş bulduk hocam.
hoş bulduk.
Nasılsınız?
Çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, şimdi önce tanıyalım sizleri kısa kısa. Kimden başlayalım?
Ben başlayayım. İlk ben tanıtacağım. Ben Bilal Dönmez. MIS 2. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Aynı bir yandan da kendim e-ticaret üzerine çalışma yapıyorum. Çalışıyorum. Araba konusunda zaten kendim de araba seven bir insanım. Hani hayatımızda da çok fazla var yeri. Ve klasik arabalar noktasında bizim Türk erkeklerinin birkaç tane değişmez arabası vardır.
Volkswagen var mesela, değil mi? Çok böyle bir.
Mesela Vosvos dediğimiz araç Türkiye'de de çok görülen bir araç, klasik anlamda. Daha sonrasında Mustang aracı Türkiye'de gençler tarafından herkesin bir rüyası denebilir. Biz o yüzden klasik arabaları zamanımızın modern araçlarından farklı ve daha sade, minimalist bir görüntüsü olduğu için seviyoruz. Biz de o yüzden bu konuyu seçtik. Biz de kendi çabamızla size birkaç tane dünyada yer edinmiş popüler klasik araç anlatacağız.
Harika,
Bu
süper.
şekilde.
Teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi devam edelim tanıştırmaya.
Ben Halil İbrahim Çetinkaya. Ben de Bilal'le birlikte sınıf arkadaşıyız hocam. MES 2. sınıf öğrencisiyim. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Ailem Bolu'da yaşıyorlar. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Okul dışında da ben de hem e-ticaret hem de dijital pazarlama üzerine çalışmalar yapıyorum. Onun dışında bu konuyu seçmemiz hem böyle bir talep olmasından kaynaklı hem de Bilal'in dediği gibi gerçekten Türkiye'de otomobile verilen bir önem var ve bu hayatımızın da her yerinde, her aşamasında zaten karşılaşıyoruz bu araçlarla. O yüzden bu araçları tanıtmak istedik. Hani Türkiye'de en popüler eski oyunlardan bir tanesi mesela Need for Speed'dir. Orada da hep böyle klasik arabalar, eski kuvvetli arabalar, Mustang gibi araçlar vardır. O yüzden böyle bir konuyu tercih etmek istedik. Bunlardan bahsetmek istedik. Bu şekilde hocam.
Harika, çok güzel. Kendi otomobili olan var mı aranızda? Yani şu an arabası olan.
Benim var hocam.
Var. Süper. Sizlerin hepinizin ehliyeti var mı peki arkadaşlar?
Evet
Var
var.
hocam. Harika.
Benim yok hocam.
Yok.
Benim de yok maalesef henüz.
Umarım sen de alırsın bir an önce.
İnşallah.
Evet, devam.
Merhaba, ben Yavuz Selim. Ben de Bilal ve Halil'le sınıf arkadaşıyım. Yönetim Bilişim Sistemleri 2. sınıf öğrencisiyim. Onların da söylediği gibi klasik arabalar hepimizin ilgi alanı. Bunu herkese erişebilir hale getirmek için böyle bir projeye, böyle bir konu seçtik.
Evet.
Onun şimdilik böyle.
Yavuz, peki sence eski otomobiller, klasik otomobillerle biraz daha eski otomobilleri kastediyoruz, değil mi? Hani
Evet, yani
yani geç.
1970 öncesi, 80 öncesi falan diyebiliriz aslında.
Peki niye bu otomobillerle sence insanların böyle bir hayranlığı var gerçekten? Ya bugünkü otomobillerden farkı ne gibi farkları var?
Ya bence bugünkü otomobiller biraz böyle fazla fabrikasyon. Bu klasik arabalar biraz daha böyle üzerinde çalışılmış, daha böyle ilk örnekler olduğu için arabaların daha çekici geliyor bence insanlara. Ayrıca geçmişe duyulan özlem de olabilir bunun sebeplerinden birisi.
Evet. Ama biraz daha böyle bir el yapımı havası mı veriyor bu arabalar
Ya
böyle?
evet, en azından benim için öyle. Yani her model birbirinden farklı özellikleri var, tasarımları var. Biraz daha ilgilenen insan için biraz daha böyle şey geliyor, keyifli geliyor açıkçası onları incelemek.
Evet, güzel. Kendine özgü bir kimliği var her arabanın belki onun etkisiyle.
Evet.
Peki devam edelim.
Ben devam edeyim. İsmim Metehan. Metehan Çolak. Çeviri bilim 2. sınıf öğrencisiyim ben de Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ben daha çok yeni araba taraftarıyım. Daha çok lüks, konfor taraftarıyım. Ama klasik arabaların da yerinin gerçekten çoğu insan için ayrı olduğunu farkındayım. Böyle bir talep gelince biz de seçtik konumuzu. Bakalım umarım faydası olur. Herkese dokunur. Bir sesli betimleme olur.
Evet, gerçekten ilginç bir konu. İlk kez belki de yaptığımız bir konu. Hakikaten bakalım nasıl geçecek. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin sen de. Ve son bir arkadaş kaldı.
Merhaba hocam. Ben Buğra. Ben de MIS 2. sınıf öğrencisiyim. Bilal, Halil ve Yavuz'la sınıf arkadaşıyım.
Evet.
Klasik arabaların dizaynı ve bizim için, yani benim için de ayrıca betimlemesi şu an günümüzdeki arabalara göre daha böyle göz alıcı olacağı için, daha böyle insanlara fikir verebileceği için bu projeyi seçtik. Böyle düşünüyorum ben.
Peki, bakalım, heyecanla başlayalım o zaman. Madem bu kadar ilginç bir konu ve meraklısı olan arkadaşlar da olduğunu biliyorum. Özellikle bizim hani görmeyen arkadaşlar da şunu biliyorum. Seslerinden hangi otomobilin hangisi olduğunu bilen çok arkadaşımız var. Yani böyle bu onun bir tek görünüşleri, sesleri de birbirinden farklı. Ve epey bir arkadaşlar onu, ben o kadar böyle meraklısı değilim bu işin ama bugün sizlerden öğreneceğim. Onu çok böyle delileri olan arkadaşlar olduğunu biliyorum gerçekten. Diyelim ve kim başlıyor?
Ben başlayacağım. Gel hocam. Bilal Dönmez. Şimdi bir ekran paylaşımı yapalım mı? Bir sunumumuz var. Yine de en azından
tabii ki
ekranı izleyicilerin görebileceği. Şöyle bir hemen bir saniye.
Sağ alttan tam ekran yapabilirsin. Yani.
Sağ alt. Okey. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi konumuz klasik otomobiller. Ben bir girişi yine de yapayım. Şimdi ben Bilal Dönmez öncelikle. Konumuzu neden seçtiğimizi zaten genel olarak anlattık. Ve biz arabaları genel olarak popüler olan araçlardan seçmek istedik. Çünkü en azından bir arkadaşlarımız eriştiği zaman kolayca bulabilmelerini istiyoruz. Şimdi öncelikle hepimiz birer araba tanıtacağız. Ben Jaguar'ın E-Type 1967 modelini tanıtacağım.
1967.
Bu araç 1967 model ve zamanının çok öncü bir aracı. Hala şu zamanda olmayan teknolojiler, yani stand hala opsiyonel olarak verilen özellikler bu araçta bulunuyordu. O yüzden bu araç yılının çok değerli bir aracı ve şu anda da zaten çok yüksek değerlere satılan bir araba. Şimdi Jaguar markası İngiltere menşeli biliyorsunuz. Land Rover markasının alt markası olarak geçiyor. Land Rover da şu an hala günümüzde çok gördüğümüz Range Rover firmasının ana firma adı. Şimdi Jaguar markası 1945 yılında kurulmuş. Ve hala üretime devam ediyor. Hala E-Type olmasa da F-Type arabaları var. Yeni spor arabalarını üretmeye devam ediyorlar. Bu E-Type arabası 1961 ile 1975 yılları arasında üretiliyor. Ama çok az sayıda üretiliyor. Yaklaşık 2000-3000 adet üretiliyor. Bu araba, bu arabanın bir önceki olan D-Type, yani yarış arabası, yine Jaguar'ın D-Type modelinin baz alınarak yapılmış bir arabası. O arabada zaten Le Mans, o zamanların en ilk, yani dünyadaki ilk araç yarış pisti, araç yarış organizasyonunun 3 kez arda arda birinci olan bir araba. Yani o da çok hızlı bir araba D-Type. Daha sonrasında bu E-Type biraz daha böyle sokağa daha uygun. Yarış arabası değil de hem spor bir otomobil şeklinde hem de dışarıda da kullanılabilecek seviyede yapılmış bir araba. Hatta bu arabayı piyasaya çıktığı zaman Enzo Ferrari, bilirsiniz, Ferrari'nin kurucusu, evet, demiş ki şimdiye kadarki en güzel araba diye bu arabaya bir tarif eklemiş kendisi. Yani bu da hani arabanın ne kadar güzel olduğunu gözler önüne seriyor. Şimdi bu arabanın iki farklı modeli bulunuyor. Bir tanesi coupe, üstü kapalı. Üstünde bildiğimiz saç tavan var. Diğeri Roadster. Roadster'da üstü açık bir araba. Yani üstüne bir bezle örtülüyor. Manuel bir şekilde elinle kaldırıp ittiriyorsunuz ve arabanın üstü açılıyor. Araba iki kişilik zaten. O yüzden de daha spor bir görüntüsü var Roadster modeli.
İki araba, iki kişilik. Üstü aynen. Bildiğin bez mi yani üstü?
Ya bez ama çok sert bir bez. Yani su geçirme ihtimali olmayan bez. Zaten de şu anda da hala o bezler kullanılıyor arabalarda. Şimdi arabaların şu anda da üstü açılmasının iki farklı yöntemi var. Bir, bezlerle örtülüyor dediğim şekilde. Bu asla su geçirmeyen kalın bir bez denebilir. Bir de parça parça yine araç saç üzerinde yapılıyor. Üç parça şeklinde oluyor. Arka arkaya dizilen. Üç parça üst üste katlanarak arabanın arka bagajına giriyor. Bu daha yeni nesil olanı. Ama diğeri de hala kullanılıyor.
Bez hala kullanılıyor. Peki ya bu kışın falan zor olmaz mı? Yani veya yazlık arabalar herhalde değil mi? Onu kapansa bile. Hani.
Evet, yani genelde bu arabayı alanların kapalı garajı oluyor. Yağmur altında bırakmıyorlar kışın. Kışın da zaten üstü kapalı kullanıyorlar. Ama bu araçlar kışın da kullanılabilmeye uygun. Orada daha çoğunlukla kışın bu arabanın civata kısımları, demir kısımları, böyle katlanan kısımları şey yapıyor. Soğuktan dolayı yağları eksiliyor ve artık katlanamaz hale geliyor. O zaman arabanın oralarına bakım yapıyorlar. Ses falan çıkarıyor, gıcırtı sesi çıkarıyor. O yüzden genelde kapalı otoparkta kullanıyorlar. Yağmur değdiği zaman öyle bir şey olduğu için. Şimdi Bu arabanın daha sonrasında 1968 yılında seri 2'si çıkıyor. 1971 yılında seri 3'ü çıkıyor. Hmm. Ama asla hiçbiri seri 1'in yerini tutamıyor. Bunlar direkt piyasadan siliniyorlar. Arabanın genel olarak şeyini bu şekilde söyleyebiliriz, tarihçesini. Şimdi arabanın teknik özelliklerinden bahsedeyim. Şimdi klasik araba dediğimiz zaman iki farklı tip oluyor genelde. Bir, araba böyle tatlı görünümlü dediğimiz, tatlı tabirinde bulunduğumuz küçük minimalist arabalar. Evet. Ama bir de hızlı arabalar var. Bu hızlı arabalardan. Bu arabanın içinde 265 beygirlik bir motor var. Yani şöyle söyleyeyim, ortalama bir araç şu an 100 beygir. Yani çok güçlü bir motoru var. Şu an benim arabam 2020 model olmasına rağmen 0-100'ü 8,5 saniye. Bu araba 1967 yılında 0-100'ü 7 saniyede çıkabilen bir araba.
O kadar hızlıymış o zamanlar. O kadar, tamam, o motor gücüyle herhalde, değil mi?
Evet. 4.2 litrelik bir motoru var. Yani bu motor şu anki arabaların 3 katı büyüklüğünde. Yani artık 4.2 litrelik bir motoru sadece Ferrari'ye veya daha üst klasmanlara takıyorlar. Artık o kadar büyük hacme gerek duymuyorlar yani.
Ama acayip benzin de yakıyordur abi bu araba.
Hocam yakmaz olur mu? İşte o yüzden genelde zenginlerin aldığı bir arabaymış. bu araba asıl bir özelliği de çok hafif olması. Arabanın genel malzemesinde alüminyum kullanıyorlar. Birkaç yerinde saç var. Ama bundan dolayı araba hafif. Yani araba 1.2 ton. Böyle bir araç için. Çünkü araba yaklaşık 5 metre uzunluğunda. Yani şöyle söyleyebilirim. Normal bir insan adımıyla 6 adım, yaklaşık 6 adımlık bir mesafesi var arabanın. Ve bu mesafe şu an sadece Range Rover'larda, büyük jiplerde var. Araba çok uzun bir araba. Ona rağmen çok hafif. 4 ileri bir geri şanzımanı var. Manuel bir araç. 4 ileri şanzıman şu zamana göre çok az ama araba o zamana rağmen çok iyi hızlara çıkabiliyor. Arabanın hızlıca boyunu, uzunluklarını söyleyeyim. İşte 4,5 metre uzunluğu var. 1,20 metre. Yani bir çocuk uzunluğunda yüksekliği var. Aslında araba alçak bir araba. Genişliği de 1.66 metre. Bu da gayet geniş bir metraj bir araç adına. Şu an piyasada değeri bu arabanın çok yüksek. Yaklaşık bu aracın bir tanesi en yüksek fiyat 5 milyon dolara satıldı. Oo. Yani araba piyasada çok az olduğu için 5 milyon dolar kadar paraya çıkmış fiyatı.
Vay vay.
Şimdi arabanın önce ben ön görünüşünden bahsedeceğim. Araba önde oval çizgilerden oluşuyor. En başta onu söyleyebilirim. Çok büyük bir kaputu bulunuyor. Yani yaklaşık 2 metreye yakın bir kaputu var. Bu normal bir aracın neredeyse 2 katı. Çünkü bu arabada motoru uzunlamasına yerleştirmişler. Yatay motorlamaya yerleştirmedikleri için arabanın kaputu uzuyor.
Tabii kocaman da motor.
Tabii 4.2 litrelik bir motor var yani. Normal araçların 3 katı motor büyüklüğü var. Arabanın oval çizgilerden yukarıdan aşağıya doğru incelerek gidiyor. Tam şöyle söyleyebilirim. Aracın sağ ve sol kısmında havalandırma menfezleri var. Bu motoru soğutmaya yarıyor. Arabanın camının hemen önünde bulunuyor bunlar. Arabanın ön camının. Tam ortasında da böyle tabiri caizse göbek şeklinde bir şişiklik var. Bu arabayı tam ortasından bölüyor bu göbek. Daha sonrasında bu tampon şeyden kaputtan aşağıya doğru indiğimizde sağ ve solda birer tane yuvarlak şeklinde yine oval yani keskin hatlara sahip olmayan farlar bulunuyor. Tam yuvarlak bu farlar. Bu farlar birbirlerinden ciddi şekilde uzak. Yani arabanın ikisi de bir ucunda diyebiliriz. Arabayı farları yakın yapmamışlar yeni nesil araçlardaki gibi. Daha sonrasında kaputtan indiğimiz zaman arada bir body kit yani gümüş renginde parlayan böyle çok soft bir hissiyatı olan bir ara kat şey bulunuyor, kısım bulunuyor. Bu kısımda tam ortasında, bu kısmın tam ortasında, arabanın da tam ortasında, araba zaten simetrik bir araç, tam ortasında bulunan bir radyatör hava boşluğu var. Radyatör hava boşluğu bütün araçlarda var, şu zamanın araçlarında da var. Çünkü havalı motorlar bunlar, elektrikli motora geçmediğimiz için. Burada ama orada bir ızgara veya bir böbrek dediğimiz şeyi kullanmamışlar. Orası tamamen boşluk içinde. Tam ortasında ise bir tane küçük bir Jaguar logosu var. Jaguar logosu kırmızı şeklinde, etrafı kabartmalı. Etrafında Jaguar yazıyor. Tam ortasında da Jaguar hayvanının kabartmalı şeklinde gümüş renginde bir resmi var diyebiliriz. Bu body kit'in aşağısında da plastik bir yine tampon dediğimiz şey geliyor. Ama çok küçük bu tampon. Normalde bir aracın tamponu yaklaşık bir 20 santim yüksekliğe gelirken bunun yüksekliği belki 10 santim civarında. Çünkü hızlıca bitiyor. Çünkü araba kalınlaşıp inceliyor. Sonunda inceldiği için o kaput kısmına çok az bir şey kalıyor. Bu farların hemen altında da ikişer tane küçük sinyal lambaları var. Bu sinyal lambaları da zaten farlardan da daha uzak köşelere yerleştirilmiş farların altında. Yanlardan bile gözüküyor bunlar çok rahat bir şekilde. arabanın yan görünüşüne geçelim. Araba dediğim gibi çok uzun bir araba. Hı hı. Öyle olunca arabanın ön tarafı, kaput kısmı arka kısmıyla eşit. Kaput hı. kısmı kadar arka kısmı var. Normalde bir arabada kaput kısmı arabanın üçte biridir. Bu arabanın yarısına eşit kaput kısmı. Tam böyle ortasından bir arkasında da arabanın oturma koltuğu bulunuyor. Yani bu arabanın önüne dikkat etmezsen çarparsın. Çok göremiyorsun önünü. Arabanın şimdi 15 inç ikişer tane jantı bulunuyor. Hı hı. 15 inç jant küçük bir jant aslında yarış bir arabası için. Bu jantları karbondan yapmışlar. Çok hafif bir malzeme. Ve bisiklet jantları gibi dizili bir şekilde çapraz şekilde örmüşler diyebiliriz bu jantları. Çapraz çapraz. Aralarına elini sokamıyorsunuz. Hı hı. Tekerleği de yaklaşık normalde 18 inç kaldırabilecek bir tekerlek. İnce bir lastik jant kullanarak et kalınlığını, lastik kalınlığını çok yüksek tutmuşlar. Hı hı. Bu kalınlık etrafında beyaz şeritle jantın etrafını örtmüşler. Hı hı. Bu yan tarafta diğer bulunan şey aracımızın kapısı. Aracımın kapısı arabanın oval hatlarına rağmen köşeli. Hı. Yani normalde arabanın her yerinde oval hatlar kullanılmasına rağmen burada köşeli bir kapı kullanılmış. Hı hı. Bu kapının cidden sivri diyebileceğimiz bir kapı kolu var. Kapı kolu kalından inceliyor ve ucunda artık bitiyor. Arabada genel olarak bunu çok kullanmışlar. Araba kalın, başlıyor, inceliyor ve bitiyor. Evet. Daha sonrasında arabanın yan tarafında dikkatimizi
kapı
çeken...
Kapı kolu normal kol gibi mi yani bu? Normal bizim kapı kolu gibi bir kapı kolu.
Evet, normal kapı kolu gibi. Normal evlerde tuttuğumuz kapı kolunu düşünelim. Onun sonunda çok inceldiğini düşünelim ama arabaya tabii yapışık...
Öyle olmaz ya arabaların kapılarının şeyleri. O yüzden şaşırtıcı. Geldi.
Aynen, aynen. Burada sivri bir kol yapmışlar. Böyle daha ağır durması için belki de. Evet. Ve orada anahtar takma yeri var üzerinde. Normalde kollar şu an yeni nesil arabalarda çektiğimizde gelir ya. Bu evet. gelmiyor. Burada tuşa basıyorsunuz. Eski arabalarda hepimiz hatırlarız onu. Hı. Oradaki anahtar takılan kısma parmağımızla bastığımız zaman arabanın kilidi açılıyor ve Hı. arabanın kapısını açabiliyorsunuz. Hı. Arabanın camının tabii kup bir araba olduğu için camının da üst tarafında bir koruma bulunmuyor. Bu o örtü dediğimiz kısımla birleşiyor. Arabanın camı o şekilde kapanıyor. Arabanın aslında camının çerçevesi olmadığını söyleyebiliriz. Çerçevesiz bir cam kullanılmış arabada.
Evet.
Daha sonrasında burada en çok dikkatimizi çeken diğer nokta ise şey. Arabanın aynaları çok uzak. Arabanın aynası normalde kapının hemen dibinde, evet. solda, solunda olur. Evet. Kapının kol hizasında yukarıda olurken bu yaklaşık 50 santim uzaklıkta yere koymuşlar. Kaputun üzerinde arabanın aynası ve küçücük yuvarlak şeklinde. Bu yuvarlak şeklinde ayna aslında arkaya da çok fazla göstermez ama belki de çok hızlı olduğu için arkaya bakması gerekmiyordur, bilmiyorum orasını.
Ama arabanın aynası işe yaramaz yani, araba da uzun, ayna küçük değil mi?
Evet, evet, aslında aynası çok kullanışsız bir ayna ve çok uzak. Yani şoförün görmesi biraz zor çünkü arabanın ön camı kapatabiliyor. Şoförün sola doğru kendisini çevirip o şekilde aynaya bakması gerekebilir orada.
Evet.
Şimdi arabanın bir diğer kısmı arka kısmı. Bu arka kısmında ne var? Arabanın normalde benzin depo kısmı yan tarafta olur. Bu arabanın benzin deposu arabanın sol arkasında ve üst tarafta bulunuyor. Yani normalde yan tarafta bulunurken arabanın üstünde bulunuyor. Üstüne doğru benzin dolduruluyor.
Evet, çok değişik.
Orada çok ilginç bir şey var, yapısı var. Arabanın arkası çok sade. Önü gibi değil. Arkası çok sade. Arabanın sadece orada stop lambaları, o body kit'in, o gümüş body kit, ortada ayıran body kit devam ediyor burada. Hı-hı. Tam ortada. Tam onun ortasında onu bölen de bir plaka var. Hı-hı. Ve arabanın şeyi, bagajı çok küçük. Bunun nedeni biraz da arabanın bu üstünde katlanır bez bagaja giriyor. Bu Hı-hı. nedenle bagajı çok büyük tutamamışlar. Aşağısında iki tane egzozu bulunuyor. Yani buna naked diyebiliriz. Yani çıplak bir egzoz. Hı-hı. Etrafında herhangi bir plastik veya bir şeyle kaplanmamış, tamponla kaplanmamış. Tamamen çıplak bir şekilde duruyor. Bu arabayı daha sportif bir görünüm sağlıyor diyebiliriz. Bu arabanın en önemli bir özelliği bu, hani şu an önü arkasından şeyi de gözüktüğü için süspansiyonları gözüküyor arabanın. Arabanın arkası çünkü çok kalkık. Önü basıkken, önü yere daha yakınken arkası yüksek arabanın. Yüksek olduğu için arabanın altındaki lastikleri bağlayan, birbirine bağlayan şanzıman ve süspansiyonlar gözüküyor. Bu arabada bağımsız süspansiyon var. Bağımsız süspansiyon aslında dediğim benim şu an standart arabalarda bile gelmeyen bir özellik. Bağımsız süspansiyonun olayı arabanın arka kısmı ile ön kısmının süspansiyonları birbirinden ayırıyor ve araba bir kasisten geçerken kütük gibi değil de yumuşak bir şekilde sadece ön arkasının süspansiyonu çalışarak ilerliyor. Bu konfor sağlıyor. Hı-hı. Eski arabaların hiçbirinde yok bu özellik. Şu anda şeye geçiyorum, iç görünüşüne geçiyorum arabanın.
Evet.
Dediğim gibi araba üstü açık bir araba. Kapısından girişi de bir saniye. Arabanın şu an şey yapamadım da. Arabanın üstü açık olduğu için, camlarında da çerçeve olmadığı için araba aslında içeriye erişimi çok geniş bir erişimi mevcut. Arabanın kolundan açtığımız zaman karşımızda tamamen deri, sert bir malzemeden yapılmış bir döşeme bulunuyor. Bu döşemenin rengi kırmızı. Arabada kırmızı ve siyah rengini kullanarak bir kontrast yakalamışlar. Arabanın bütün döşemelerin hepsinin rengi, işte hepsi deriden yapılmış ve çok sert bir deriden yapılmış. Yumuşak bir deri değil. Hissiyatına baktığınız zaman araba cidden kaliteli bir koltuğa oturuyormuşsun hissiyatı veriyor. Hiçbir şekilde esneme yapmıyor. Arabanın direksiyonundan bahsedersek, direksiyonu cidden çok büyük. Belki normal bir arabanın direksiyonunun 1,5 katı. Çok geniş bir direksiyon atmışlar. 3 kollu direksiyon. Üzerinde delikler bulunuyor. Hiçbir aksesuarı yok üzerinde. Sadece tam ortasında bir tane Peugeot logosu bulunuyor. Yine kabartmalı. Peugeot değil. Jaguar logosu bulunuyor. Kabartmalı bir Jaguar simgesi var ortasında da. Daha sonrasında arabanın kadranlarına geçer olursak iki tane yuvarlak şeklinde kadranı bulunuyor. Tam bu direksiyonun ortasında, bir solda bir sağda, simetri ikiye bölüyorlar şeklinde. Sol taraftaki hızı gösteriyor. Sağ taraftaki de beygiri gösteriyor. O araba hız olarak da burada 160 mil gösteriyor. Yani yaklaşık 250-260 kilometre hız yapabiliyor araba. Bu arabanın max hızı da 242 kilometre. Birçok yeni araba öyle bir hız yapamıyor.
Yapamıyor değil mi? Evet.
Evet. Arabanın bu hız göstergelerinin hemen yanında küçük, yani hepsi de yuvarlak şeklinde, hiç köşeli şekli olmayan yuvarlak şeklinde 4 adet gösterge bulunuyor. Bu göstergelerden bir tanesi su seviyesini gösteriyor. Araçtaki su seviyesini gösteriyor. Bir tanesi yağ seviyesini gösteriyor. Üzerinde bir kadran var. Sağa sola saat kadranı şeklinde hareket eden. Ve bir diğeri benzini gösteriyor. Aynı şekilde bunda da o kadran mevcut. Diğerinde de amper sanıyorum. Amper değerini gösteriyor. Burada net emin değilim. Bunun ne olduğunu bulamadım, internetten araştırdım.
Aküyle ilgili bir şey mi acaba, bir an aklıma geldi?
Evet, evet, olabilir. Aküyle ilgili olabilir. Şu zamanda hiç arabada aküyle ilgili böyle bir değer gösterilmiyor ama o zamanlar klasik araçlarda demek ki böyle bir gösterge şekli kullanmışlar akünün amperiyle ilgili. Daha sonrasında hemen altında yaklaşık 6 tane, yok tam 6 tane şey bulunuyor. Elektrik şarteli şeklinde yukarı aşağı hareket eden, yani yukarı attığınızda yukarı giden, aşağı attığınızda aşağı giden 6 adet şartel bulunuyor diyebiliriz. Bu şartellerin her birinin farklı özellikleri var. Biri arabadaki ışıkları açıyor, biri arabanın fanının hızını kısıyor, açıyor. Farklı farklı özellikleri var. Tam ortalarında bu 6 tane şartelin tam ortasında şey bulunuyor. Çakmaklık bulunuyor. Bu çakmaklık sigara çakmaklığı. Hemen onun altına geçersek de hemen altında bir tane küllük bulunuyor. Bu küllük açılıp kapanabilen bir çekmece şeklinde. Bu çekmece o zamanlar sigara zaten çok popüler olduğu için bu araçlarda bu olmazsa olmaz, genelde hepsinde var. O çekmecenin de hemen altında, bu çekmece çok küçük bir çekmece. Bunun hemen altında tamamen analog bir radyo bulunuyor. Bu radyonun markası hatta Motorola. O zamanlar çok kullanılıyor klasik araçlarda. Kaliteli bir radyo olarak geçiyor. O siyah renginde, o da yuvarlak şekillerde arabanın bütünlüğünü şey yapıyor. O da oval ve keskin olmayan hatlara sahip. Daha sonrasında hemen onun arkasında vites kolu var. Vites kolumuz manuel. İnce.
Başka yok. He?
O zamanlar bu arabanın otomatiğini de yapmışlar hocam. Yaklaşık 5-6 yıl sonra otomatiğini de yapmışlar arabanın. Bu araba manuel ama. 4 vites. Arabanın üzerinde siyah top şeklinde piyano bilek parlayan ve yumuşak bir dokusu olan bir vites kolu var. Onun altında metal, sert bir metalden yapılmış bir incecik şanzımana kadar uzanan bir vites kolu var. Hemen onun yanında yine aynı maddeden yapılmış bir el freni var. Zaten el freni bu zamanlar genelde hepsi bu şekilde uzun, ince ve üzerinde tam üstünde basınca içine giren bir tuş mevcut. Bu tuşa basıp yukarı çektiğinizde el freni boşalıyor ve bıraktığınız zaman aşağıya arabanın el frenini indirmiş oluyorsunuz. Kaldırırken tuşa basmanız gerekmiyor. Arabanın ortasında kolçak dediğimiz, kolumuzu dayamamızı sağlayan yine deriden yapılmış bir kolçak bulunuyor. Bu açılmıyor. Sadece kolunuzu dayamanı sağlıyor. İçinde bir herhangi bir depolama alanı mevcut değil. Ondan sonra yan koltuğa geçtiğimiz zaman yan koltukta açık bir torpido bulunuyor. Torpido dediğimiz şey arabanın yan koltuğunun, yani co-pilot koltuğunun önünde bulunan bir koluyla açılıp içine eşyalarınızı koyduğunuz ve kapatabildiğiniz bir yer. Burada bunu tamamen açık yapmışlar. Kapalı bir herhangi bir cebi yok burada. Daha sonrasında arabanın kapılarının üzerinde, araba üstü açık olduğu için üst tarafta bir kolçak bulunmuyor. Kolunuzu tutabileceğiniz bir, elinizi tutabileceğiniz bir kolçak bulunmuyor. Bu arabanın tam köşelerine kolçak yapmışlar. Bu kolçaklardan tutunarak arabada seyahat edebiliyorsunuz. Hı-hı. Ve küçük de bir sağ tarafında da kol dayama, deriden yapılmış kol dayama Hı-hı. ünitesi var. Bir zaten tahmin edebileceğimiz gibi camları manuel açılıyor. Bir manuel cam kolu var arabanın içinde. Arabanın içi genel olarak böyle. İki koltuklu dediğim gibi, herhangi bir arka koltuğu yok. Arabada oturduğunuzda hemen arkanızda rengi siyah ve dediğim gibi bez bir malzemeden, soft bir, yumuşak bir malzemeden yapılmış, yumuşak hissiyatlı malzemeden yapılmış bir üst panjur bulunuyor. Bu panjuru kapattığınızda arabanın üstü kapanıyor ve arabanın ön camının, aynasının hemen üstünde bir kilit var. Bu kilitle o panjurun üzerindeki olan kilidi birleştirdiğiniz zaman arabanın üst tarafını kilitlemiş oluyorsunuz. Araba artık su geçirmez bir hal almış oluyor. Benim anlatacağım araba bu kadar.
Evet, çok detaylı bir şekilde anlattım bile. Eline sağlık.
Rica ederim.
Şey diyeceğim. Diğer arkadaşlar anlatırken bu arabanın bir YouTube'dan sesini bulur musun? Çalışır halde. Acaba nasıl bir şey var? Farkının motorunun o şeyini merak ettim.
Tabii tabii. Hemen buluyorum.
Tamam. Diğer şey yaparken onu da merak ettim. Hani arabaların sesleri birbirinden farklı mı acaba? Klasiklerin değişiklikleri var mı? Onu merak ettiğim için. Onu da bulursan süper olur. Biz bu arada yavaş yavaş ilerleyebiliriz. Çok teşekkürler Bilal'e. Sesi biraz sonra bulacak.
Merhabalar hocam. Tekrardan ben Halil İbrahim Çetinkaya. MES 2. sınıf öğrencisiyim. Tekrar hatırlatırsanız iyi olur dediğiniz için hatırlatıyorum. Hoş bulduk hocam. Ben de bugün Mercedes SL 300 Gullwing adlı aracı anlatacağım.
Evet.
Muhtemelen bu otomobil bugün anlatılacaklar arasındaki en eski, en yaşlı otomobil diyebiliriz.
Hı
hı. Bu anlatacağım araç hem klasik araçlardan hem de günümüz modern araçlarından tasarımıyla oldukça ayrılan bir araç. Mercedes'in bu model çıkarmasındaki en büyük etken, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir popülaritesinde azalma meydana geliyor Mercedes'in. O anki olumsuz durumlar nedeniyle. Daha sonrasında Mercedes'in mühendisi yarışlara merak salıyor. Yarışlara katılmak istiyor. Böyle daha seri, hızlı ve hafif bir araç tasarlayarak bu yarışlara katılmayı istiyor. Daha Hı-hı. sonrasında da 1950'lerde tekrar bu gündeme geldiğinde yarış direktörüyle konuşup Le Mans yarışlarına, bu Le Mans yarışı eğer izlediyseniz Asfaltın Kralları filminde, yani Ford ve Ferrari filminde ana konusu, 24 saat süren bir yarış. Bu yarış için de hem hızlı hem de dayanıklı bir araç tasarlıyorlar. Bu şekilde Gullwing aracı ortaya 1952 yılında çıkmış oluyor.
1952, vay gerçekten.
Evet.
Hala var mı acaba etrafta? Vardır herhalde değil mi? Bir iki tane bir sadık oldu.
Şu anda Türkiye'de sadece bir tane var hocam. O da özel bir koleksiyonerin elinde. Sadece kendisi bir koleksiyoner olduğu için muhtemelen kendi yakın çevresine gösteriyordur sadece. Evet. Onun dışında Türkiye'de piyasası yok. Yaklaşık 1800 tane üretilmiş. 800 tanesi spor şeklinde. Geri kalan 1000 tanesi de klasik şekilde üretilmiş. Şu an hala Avrupa'da ve Amerika'da satılıyor. Piyasası da 1.3 milyon dolarla 1.7 milyon dolar arasında değişiyor.
Of, yani hala dediğim gibi. Zaten aynı yeniden üretmiyor. Olanlar değişiyor böyle herhalde kişiler arasında.
Evet. Olanlar bu şekilde devam ediyor hocam. Yani. Çünkü bunların gerçekten çok ciddi koleksiyoner var, alıcıları var. Onlar bu şekilde araçları toplayıp biriktiriyorlar. Aslında klasik araçların biraz da çok fazla tutulmasının, çok fazla merak edilmesinin sebebi ulaşımının çok az olması. Hani ulaşamadığımız şey bizim için daha kıymetli olur. Şu anda hani, Türkiye'de biraz daha zor olsa da genel olarak insanlarda bir araca ulaşmak oldukça kolay. Bir araç satın almak oldukça kolay. Ama klasik bir otomobile sahip olmak oldukça zor.
Hı hı.
Yani bu yüzden bu nadide eserlik kısmı da onları daha da çekici kılıyor aslında.
Hı hı.
Aracın tam adı Mercedes SL 300 Gullwing. SL'in karşılığı Almanca'da Sehr leicht, yani çok hafif demek. Araç hızlı olması için oldukça hafif tasarlanmış. O yüzden bu şekilde isimlendirilmiş. Aracın ismindeki 300 ise 3 litrelik benzinli motorunu temsil ediyor. Gullwing ise martı kanadı anlamına geliyor. İleride tasarımını anlatırken zaten bunu da detaylı bir şekilde anlatmış olacağım. Oradan Gullwing ismini daha net bir şekilde anlamış olacağız. Aracın genel özelliklerinden bahsedecek olursam 4,5 metre uzunluğunda bir araç. 1 ton 420 kilogram ağırlığında. 6 silindirli bir motora sahip. 220 beygir gücünde. Bilal'in dediği gibi zamanı için çok fazla güçlü bir araç. Şu anda bile bu sayılara ulaşmak biraz güç araçlar için. 4 ileri bir de geri vitesi bulunuyor. Ve 1952 yılında üretilmiş bir araç 260 kilometre hıza ulaşabiliyor. Oldukça kuvvetli bir motora sahip olduğu için. Şu an günümüzü düşündüğümüzde bile birçok araç 260 kilometre hıza ulaşabiliyor. oluşamıyor. Bu şekilde hocam genel olarak aracın tanıtımı. Şimdi ön cepheden aracı anlatmaya başlayabilirim.
Evet.
Bilal araç kısmında biraz daha ilgili, biraz daha meraklı. O yüzden onun kadar detaylı bir şey anlatamayacağım muhtemelen.
Belli yani gerçekten. Aracı satıyor olsa biri o kadar anlatırdı, öyle
söylüyor. Evet. Evet, araçla oldukça ilgili. Ben biraz daha genel olarak anlatmış olacağım bu şekilde. Bu aracın ön kısmı aslında araçlarımız Bilal'in anlattığı araçta biraz benziyor hocam. Bu araçta da oldukça oval kısımlar, yuvarlak kısımlar tercih edilmiş. Araçta iki tane büyük ve daire şeklinde far bulunuyor. Bu farlarda birisi aracın bir ucunda, diğeri de diğer ucunda. Ama aslında araca ilk baktığımızda dikkatimizi çeken şey, önden baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şey aracın ön kısmından ziyade aracın ortasındaki kapıları aslında. Bu aracın kapıları normal kapılar gibi yan tarafa doğru açılmıyor, yukarıya doğru açılıyor. Ve araca baktığımızda aslında bu açılan kapılar da böyle oval bir yapıda olduğu için, nasıl anlatabilirim size, martı kanadı şeklinde olduğu için aslında aracın adı da Gullwing. Yani martı kanadı demek aslında. Aracı şu an baktığınızda sanki martı kanatlarının altında bir araç varmış gibi duruyor. Bir kuş kanadına benziyor aslında kapılar açıldığında.
Bir şey diyeceğim, bu şimdi yukarı doğru açılıyor derken nasıl, havaya mı kalkıyor arabanın kapısı, nasıl oluyor yani yukarı?
Havaya doğru kalkıyor hocam. Kapıların üst kısmı aracın tavanına bağlı. Yukarı doğru açıldığında sadece üst kısımları tavana bağlı kalmış oluyor. Geri kalan hepsi yukarıda bir kanat şeklinde yukarı doğru uzanmış oluyor.
Aa, çok ilginç ya öyle kapı. Bu da böyle iki kişilik bir araba mı, yine küçük mü? Yarış arabası diye planlanmayacak.
Evet hocam, bu da iki kişilik ve küçük bir araç. Tabii yine boyu oldukça uzun, oldukça ağır bir araç ama dönemi için, yarışlar için yine küçük sayılabilecek.
Bu motorun büyüklüğü ne kadardı? Bilal diye de 4.5 mu demiştin Bilal diye? 4 küsur bir şey demiştin.
Bunun da 3 litrelik bir motora sahip hocam.
3 litrelik. Ha, bu daha küçük bir motor ama aynı hıza erişmiş yine de bu 260 yapabiliyor.
Onu açamadım hocam. 4.2 litre diğer motorun.
Evet.
Ama Bilal'in aracından daha hızlı bir araç hocam. Bilal'in aracı 242 kilometre ulaşıyordu eğer yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bunun maksimum hızı.
Demek ki hızlı belirleyen tek şey motorun büyüklüğü değil o zaman. Başka şartlar da etkiliyor herhalde.
Yani tabii ki hocam. Motorun beygiri etkiliyor. Aynı zamanda da kaç silindir olduğu da oldukça etkiliyor. Bu şekilde hocam, en çok dikkat eden kısmı kapılar, dikkat çeken kısmı. Yukarıdan böyle biraz zikzaklı bir yapıda, sanki bir martının kanadı gibi yukarıya doğru açılıyor dediğim gibi.
Zaten otomobil adını oradan alıyor anladığım kadarıyla, kapılarından alıyor.
Evet, kapılardan alıyor. Bu kanat şeklinde olmasından dolayı da Gullwing, martı kanadı adını alıyor aslında araba. Daha sonrasında ön kısmı anlatacak olursam, dikdörtgen şeklinde ya da paralel kenar şeklinde bir ön cama sahip. Ön camı oldukça büyük ve iki tane küçük sileceğe sahip. Bu silecekler daha çok şoförün olduğu kısmı silecek şekilde dizayn edilmiş. Normalde günümüzdeki araçlarda bir yarısını bir silecek, diğer yarısını bir silecek silerken bu araçlarda küçük silecekler kullanıldığı için diğer co-pilot kısmında herhangi bir silecek bulunmuyor. Sadece iki tane. Bunlar da şoförün önünü silecek şekilde dizayn edilmiş. Daha sonrasında aracın iki yanları oval bir şekilde tasarlanmış. Bu aracın iki köşesinde dediğim gibi büyük birer tane far var. Bu farların altında da yine daire şeklinde sinyaller var. Sis lambaları var. Bu farların tam yan kısımlarında bir el büyüklüğünde iki tane sinyal bulunuyor. Farın hemen altında sis lambaları bulunuyor. Bu ortasında da yine Bilal'deki gibi bir body kit'le ayrılmış aslında alt taraf. Gümüş renkli bir ince uzun bir yapıyla ayrılmış ve aracın tam ortasında da aracın hava alması için büyük bir boşluk var. Bunu da yine iki çizgiyle yana doğru ayrılmış şekilde. Bunun ortasında da çok büyük bir şekilde Mercedes'in amblemi var. Aracın ön kaputunda da iki tane kabarıklık bulunuyor aslında. Aracın ön kısmı biraz ön kaputun ortası biraz daha basık, diğer yanları biraz daha şişkin bir şekilde. Öyle bir tasarım yapmışlar hocam. Yine camın hemen ön kısmında motorun havalanması için bir boşlukta bulunuyor. Şimdi aracın arka kısmına geçebiliriz. Aracın arka kısmında da aracı arkadan baktığımızda çok büyük bir Mercedes logosu görüyoruz tekrar bagaj kapağının üstünde. Ve altında da bir çizgi var. Çizginin üstünde 300 SL yazıyor aracın ismi olan. Daha sonrasında aslında aracın arka camı da yine aslında büyük diyebileceğimiz bir cama sahip. Bu cam da yine paralel kenar şeklinde yapılmış. Ve aracın orta kısmı daha dar bir şekilde fakat yanları oval bir şekilde açıldığı için biraz daha böyle Vosvos araçlarını andıran bir yapısı var aslında arkadan baktığımızda. Daha sonrasında bu yan kısımlarda hem sinyal dikdörtgen bir şekilde far ve sinyal ve stop lambaları konulmuş. Sol tarafta stop lambalar var. Sağ kısımlarda, iç kısımlarda ise sinyal lambaları var. Bu araçta tek egzoz tercih edilmiş. Yine ortadan bir gümüş renkte alüminyumdan yapılmış bir body kitle ayrılmış bir durumda. Ve bu kanat dediğimiz ya da rüzgarlık dediğimiz aracın üst kısmına, tavanına takılan iki tane rüzgarlık var. Ve ortada dikdörtgen bir şekilde büyük bir plaka bulunuyor hocam. Yan kısmına geçebiliriz şu anda. Araca yandan baktığımızda da araç oldukça uzun bir araç hocam. Ön tekerlekleri Bilal'in anlattığından daha büyük. Bunlar 18 inçlik jantlar. Ve jantlar bu kez örgü şeklinde değil, bir bütün şeklinde aslında, bir kapak gibi. Fakat dalgalı bir yapıya sahip jantları. Aracın ön tekerleğin ve arka tekerleğin üstünde uzun ince bir çizgi şeklinde dışarıya doğru bir çıkıntı var. Ve aracın diğer araçlardan farklı olarak yanlardan da baklava dilimleri şeklinde 12 farklı deliği var hocam. Tekerleğin hemen sağ tarafında, ön tekerleğin sağ tarafında. Dikdörtgen şeklinde bir boşluk var. Bunlar da 12 farklı eşkenar dörtgene ayrılmış. Buradan da aslında motorun soğumasını sağlıyor. Bu Le Mans dediğimiz yarışlar 24 saat süren, 24 saat boyunca yarışılan bir yarış. Bu yüzden araçların motorları çok fazla ısınıyor. Sürekli hareket halinde olduğu için, sürekli yolda olduğu için. Bu araçları soğutmak için de normal araçlardan daha fazla hava kanalına ihtiyaç duyuluyor. O yüzden böyle bir tasarıma gidilmiş bu araçta. Daha sonrasında orta kısmında, aracın orta kısmı ile alt kısmı arasında yine bir gri bir çizgi var. Kapıdan bahsedecek olursam, üst kısmından bahsedecek olursam, kapısı biraz daha böyle ön kısmı uzay mekiğini andıran bir kapı aslında. Normal bildiğimiz ufak araba kapıları gibi ama biraz daha kesimleri yuvarlak, oval kesimlere sahip. Ve kapı kolu sağ tarafta ya da hemen camın alt tarafında değil, kapının alt kısmında ve ortada düz bir çizgi şeklinde. Yukarıya doğru kaldırırken daha kolay kaldırılmasını sağlıyor kapının. Çünkü kendimize doğru çekmiyoruz bu sefer kapıyı. Yukarıya doğru kaldırıyoruz. Bu yüzden bir çekmece kulbu gibi bir şey var aslında orada. Üç farklı camdan oluşuyor buradan baktığımızda. Ön kısmında ufak bir cam var. Onun arkasında şoförün olduğu kısımda uzun bir cam var. Ve onun arkasında da üçgen şeklinde ufak bir cam bulunmakta yandan baktığımızda. Bu aracın aynası hemen sol camın önünde ufak yuvarlak bir aynası bulunmakta. Aracın şimdi iç kısmından bahsedebilirim. Aracın içine baktığımızda diğer araçlardan farklı olarak ilk dikkatimi çeken şey iki farklı nokta var hocam. Bir tanesi biliyorsunuz o dönemde araçların camları için iki farklı şey var. Birisi manuel, birisi elektrikli. Bu araçta manuel cam. Fakat manuel cam şöyle bir farklılığı var diğer manuel camlardan. Bu aracın camı aşağıya doğru inmiyor ya da yukarı doğru kalkmıyor. Sol öndeki küçük camda bir tane kapı kolu gibi ya da pencere kolu gibi bir şey var. Onu çekip camı sadece ufak bir şekilde açabiliyorsunuz. Kısa bir mesafe şeklinde açabiliyorsunuz. Aşağı ya da yukarı şeklinde herhangi bir şey yok. Camlar aşağı ya da yukarı gitmiyor. Direksiyondan bahsedecek olursam direksiyon günümüz direksiyonları için oldukça büyük bir direksiyon. Yine ortasında bir Mercedes logosu var. Krem rengi bir direksiyona sahip aracımız. Ön kısımda hem hızını gösteren bir ibre var. Onun yanında da devrini gösteren bir ibre var. Oranın sağ alt kısmında iki farklı daire şeklinde gösterge daha var. Ve aracın ön konsolunun tam ortasında saat var daire şeklinde. Aracın tam ortasında normalde bir araçta ayna üst kısma yapıştırılır. Ama bu araçta ayna direksiyonun hemen sağ tarafında ön konsolun üstüne yapıştırılmış bir şekilde. Hani ayna alışık olduğumuzun dışında yukarıda değil de aşağıda bulunuyor bu araçta.
İlginçmiş.
Daha sonra evet orası da dikkat çeken, diğerlerinden farklılaşan özelliklerinden bir tanesi. Daire gibi saatin yanında 300 TL yazıyor yine aracın modelini gösteriyor. Onun altında da düğme şeklinde, Bilal'de bu açma şeklinde, şarter şeklindeydi bu özellikler. Bu araçta düğme şeklinde tercih edilmiş. Ve havalandırma, evet.
Daha sonra çevriliyor o zaman değil mi? Radyo dibliğmesi gibi düşüyorsun.
Yoksa evet, bunlar biraz daha basılıyor şeklinde hocam.
Basılma.
Evet, basılıyor bunlar. Havalandırma kısmı da tuş değil de iki farklı dik uçlara, sivri uçlara sahip bir kısım var. Onu ne kadar ileriye doğru iterseniz havalandırmayı o kadar açmış oluyorsunuz aslında. He. Onu da bir kol şeklinde yapmışlar. He. Bir düğmeye de açma kapatma şeklinde değil. Vites de manuel bir vites. İnce, uzun ve üst kısmında da golf topuna benzeyen bir kafa kısmı var. Orası da beyaz renk kullanılmış. Diğer detay kısma geçebiliriz bir aracım sunumda. Daha detaylı olarak ön kısımda da ufak bir radyo bulunmakta bu araçta hocam, diğerlerinden farklı olarak. Ve sol kısımda, sol altta yakıtı gösteren daire şeklinde bir gösterge var. Onun hemen altında harareti gösteren bir daire şeklinde ibre var. Üst kısmı dediğim gibi devir. Onun yanında hız. Şu an buradaki gösterilen hız 180. Muhtemelen ilk deneme çalışmalarından olan araçtır. Şu an maksimum hız 180 olarak gösteriyor ama aracı 260 kilometre çıktığı yazıyor. Genel olarak bu şekilde hocam. Benim anlatacağım Mercedes aracıdan.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Sen de gayet güzel oldu detaylı bir şekilde. Bilal, buldun mu sesini Jaguar'ın? Bunun da sesini rica ederim bu arada. Siz bu arada onu bulun.
Ben de araştırayım hocam.
Tamam. Ekranı paylaştım için mikrofonu açmakta zorluk çekiyorum hocam, kusura bakmayın. Evet, arabanın sesini buldum. Bu arada Halil'in arabası da 180 mil hocam. Mil olduğu için yani aslında hızı bayağı yüksek. 180 kilometre değil. Şimdi ben arabanın videosunu açayım.
Sesi de paylaşmayı unutma yalnız. Share Sound'daki biz de duyalım.
Hemen bir bana Share Sound dedim. Şimdi şöyle arabanın çalıştırma ile birlikte sesini açacağım. Başlatıyorum. Araba çok çok fena çalışıyor hocam. Yani
motorun heybetine göre o gürültü bir yerden geçerken
yanında çalıştırsalar korkabiliriz yani. Öyle bir sesi var.
Tahmin ediyordum zaten böyle bir ses olabileceğini ama yine iyi oldu. Sağ ol. Sen bulabildin mi senin diğer arabanın?
Evet hocam, ben de chatten paylaştım. Bilal açabilirse şu an tamam, o
Bilal, şeyi. Bilal sen onu aç zaten. Şimdi Mercedes'i dinleyelim. Bu kadar mı?
Yok, Bilal durdurdu sanırım videoyu.
Şu anda sesim geliyor mu?
Evet geliyor.
Geliyor.
Tamam, başlatıyorum.
İnsanlar şey yapıyor ya, kızlara hava atayım diye egzozlarını arabanın çıkarıp böyle ses çıkarıyorlar, ona benziyor bu.
Bunun motorun sesi biraz daha tatlı geliyor, evet.
Evet.
Daha hoş.
Daha, ama bu tam hız yapma anı almış hani o yarış.
Tabii. O anda şey yapıyor hocam. Arabayı çalıştırdı en başta. Daha sonrasında dip gaza basınca arabanın devri yükseldi. Araba ilk o ses çıkardı ve o videonun devamında da araba gidiyordu. O yüzden öyle bir izlenim bıraktı.
Güzel. Bakalım bak, bunlar gerçekten ayırt edici özellikle. Bakalım diğer arabalarda da göreceğiz. Şimdi üçüncü arabamıza geçiyoruz. Bir Mercedes, bir Jaguar. Bak, bu arada iki arabanın ortak özelliği gördüğüm kadarıyla yani bazı şeylerin. İkisi de çok büyükler. Motorları çok büyük ama diğer taraftan da hafifler. Direksiyonları çok büyük. Arabanın içi küçük falan. Bunlar sanki iki arabada da ortak özellikler gibi geldi.
Aynen öyle hocam. Aslında bunun nedeni de ikisinin de yarış arabası olarak tasarlanmış olması. İkisi de hız amaçlı yarış pistlerinde yapılan arabalar. Biri Halil'in paylaştığı araç direkt zaten yarış arabası olarak kullanılan bir araba. Bu benim paylaştığım araç da D-Type'ın yeni nesli olan yarış arabasının sokağa uyarlanmış hali. O yüzden ikisi de böyle tasarlanmış.
Evet, yani bundan 50 yıl önce de bugünkü hızlara ulaşıyor olmaları arabaların ilginç gerçekten. Demek ki o hızlar çok değişmedi. Yani bugün de çok daha yüksek hızla gitmiyor arabalar. Zaten tehlikeli de olur. Hatta daha yavaşları da var.
O
da
yok hocam, gitmiyor. Yani şu anda maksimum 350-400 kilometre hızlara çıkılabiliyor.
Nerede çıkabiliyor?
Normal sokakta yani en fazla çıkabildikleri o. Pistlerde belki biraz daha fazla F1'ler çıkıyor ama sonuç olarak hala bir şehir otomobili o hızlara ulaşamıyor yani.
Ulaşsa da zaten anlamı olmaz yani.
O tabii çok riskli.
Evet, geliyoruz üçüncü arabamıza.
Ben Buğra Hocam, merhaba tekrar. Ben bugün arkadaşlarımdan farklı olarak Türkiye'de üretilen bir otomobil, Anadolu'dan bahsedeceğim.
Anadolu, güzel.
Aynen. Şöyle ufakça bir tarihçesinden başlayalım. Anadolu, Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk otomobil Anadolu zannedilir çoğunlukla. Ama aslında Anadolu tasarımı İngiliz Reliant firması tarafından yapılmıştır. Ve Ford Otosan tarafında Türkiye'de üretilmiştir.
Sadece montajı Türkiye'de yapılıyor anladığım kadarıyla, değil
aynen,
mi?
Tasarım...
Herli otomobil sanıyoruz ama değil yani.
Değil, evet. Tasarım bir İngiliz firmasına ait. Bu aslında Türkiye'de bir değişik bir sistem şeklinde, birazcık da maliyet düşük olarak... bunu üreten yani başkan, Ford Otosan'ın başkanı Vefik Koç bir fuardayken İsrail yapımı bir fiberglass bir araç dikkatini çekiyor. Buna göre saç kalıp üretimine göre çok ucuz olan bu yöntemi fark ederek yerli otomobil üretmeye karar veriyor. Ve Türkiye'de üretilen ilk fiberglasslı araç olarak geçiyor Anadolu. Anadolu'nun ismi de 3 tane kişi şey isim finale kalıyor. Anadolu, Anadolu ve Koç arasından Anadolu seçiliyor. Pazarlamasının daha güzel olacağını söylüyorlar. Anadolu'nun amblemi ise Hititlerin geyik heykellerinden birini sembolize etmektedir. Bir geyik üstüne kaplanmış şekilde metal bir plakanın üstünde geyik simgesi var. Araçtan birazcık bahsedelim.
Şöyle, bu araç yani Ford Otosan tasarlıyor, İngiltere şeyi, ama tamamen Türkiye için üretilen bir araç o zaman.
Evet, ama şöyle hocam. Türkiye için Anadolu olarak çıkmakta ama yaklaşık 5 ülke için ayrı şekilde de üretilmiş farklı isimlerde.
Ha, yani her ülkenin kendi ismini vererek iyi bir satış bu pazarlamaya.
Evet, evet. Ford'la ortak bir özellik yaparak Yeni Zelanda'da ilginç bir şekilde. Başka nerede üretilmiş hemen söylüyorum hocam. Fransa'da üretilmiş. Yani birçok ülkeye farklı isimlerde pazarlanmış bir araç.
Ama arabanın yapısı aynı aşağı yukarı, değil mi?
Klasik aynı araba. Yani hiçbir farkı yok yapısı olarak. Sadece isim değiştirerek ve motor değiştirerek satım gerçekleştiriliyor. Baktığımız zaman da tarihçesinden böyle bahsedebilirim. Tabii ki her karışılan bir şey ve de bunun bir kötü özelliği var aslında, ondan bahsetmedim. Fiberglass gövdenin bir olumsuz yanı vardır. O da şu, hayvanlar tarafından zedelenebilir bir şey olduğu için çok sağlam olmadığı söyleniyor. Anadolu'ların kaportası ve ana gövdesinin. Hatta birkaç kişinin yazdığına göre bir köpek tarafından da kemirilebilecek seviyede çok sağlam bir malzeme değil.
Evet.
Şimdi birazcık Anadolu'nun şeklinden bahsedelim. Ön tarafına bakalım. İlerleyebiliriz. Anadolu'ya baktığımız zaman ön tarafta iki tane ayrı farımızı görüyoruz. Birbirinden bayağı uzak. Ortada olan bir ızgara sayesinde motor soğutma işlemi gerçekleşiyor. Ön cam oval şekilde, hafif kenarları oval bir şekli var. Baktığımız zaman aslında klasik Türk arabalarına çok benzeyen bir yapısı var. Onun dışında farlar birbirine uzak ve köşeli. Jantlar tamamen kaplanmış şekilde, aralarında aralık çok az şekilde bir yapısı var. Kalın bir tekere sahip baktığımız zaman. Arabanın uzunluğu düşünülenin aksine aşırı büyük bir araba değil. Çok uzun bir araba değil. Özelliklerinden bazıları bunlar. Onun dışında içerisi kısmından bahsedelim. Türkiye'de ilk olarak kullanılan sistemlerden biri bilyeli bir otomobil direksiyonuna sahip. Dönüşü çok zor bir direksiyona sahip. Kıvırması ve kullanması aslında konforlu değil. Baktığımız zaman iç dizaynda vites, klasik eski Türk arabalarında gördüğümüz topuz şeklinde büyük bir vitesimiz var. Gösterge olarak kilometre ve benzin göstergesi var. Aslında baktığımız zaman eski Türk arabalarının ilk örneği diyebiliriz. Böyle bir araç. Onun dışında motoru çok kuvvetli bir araç değil. 4 vitesli. İlk üretiminde düz vites olarak üretiliyor. 1979'da da otomatik vites olan kısmı çıkarılıyor. Böyle bir araç hocam. Arka kısmından bahsedelim biraz da. Arkasında da aynı şekilde güzel bir egzozumuz var. Fazla bir ses çıkaran, zaten sesini açarız. Farlar yine birbirinden uzak. İki köşede küçük farlarımız var. Ortada demir bir şerit şeklinde, arkadan güzel bir görüntü vermesi sağlanmış. Tatlı bir araç Türkler için. Öyle diyebilirim.
Evet. Bu Muratlar bundan sonra mı çıkıyor?
Evet, sonra çıkıyor. Aslında çok benzer araçlar. Muratlar, Kartallara çok benzeyen, bunların ilk prototipi diyebiliriz.
Öyle bir espri mi vardı? Kartal, Murat görünümlü kartal mı ne? Öyle bir şey mi?
Aynen. Kain görünümlü.
Ne diyorlardı? Aynen. Evet, Anadolu ama buna üzerine çok espriler yapılan falan, fıkralar yapılan da bir araçtır.
Araç, evet.
Bu ilk yani şeyde, bu Muratlardan önce diyorsun.
Evet hocam, bu devrim arabasından sonra Türkiye'de üretilen ilk araç.
Evet, evet, devrim arabası ama devrim arabası yerli, tamamen yerli üretim. Tabii seri üretimi geçemiyor.
Tasarım
ama.
Ve montaj her şey dahil devrim arabalarında. Bunda sadece tasarım İngiltere'den bir firmaya yaptırılıyor.
Anladım. Üretimi ama Türkiye'deki fabrikada.
Üretim Türkiye'de, evet.
Motoru da Türkiye'de mi üretiliyor sence?
Hayır, motor da tabii ki Ford ortaklı, Ford'dan alınıyor.
Yani hala da zaten yerli otomobilimizin olmamasının hala evet. Yok yani öyle bir şeyimiz yok şu an. Olan evet. Hep montaj değil mi? Yani evet, Bofaş'ın arabaları falan da hep
yedek parçada bir numarayız hep hocam. Yedek parçada hep bir numarayız ama asla evet. Bir katma değer parça üretemiyoruz.
Evet, maalesef öyle. Bunun da sesini duyabilir miyiz Anadolu?
Tabii ki. Attın Bilal, açabilirsen.
Bu videoyu mu açayım Burak yoksa?
Bunu aç ya. Bak sen ya. Bir. Benim attığım kısa birazcık.
Tamam.
Egzoz sesi var.
Bu yeni değil abi, Anadolu değil.
Yok yok, yanındaki Anadolu. Sen aç.
Ha, şu.
Evet. Giderken.
Evet.
Bu ne ya?
Hocam bu da iyi ses çıkarıyormuş.
Ya o da demin hepsi iyi ses çıkarıyormuş. Yani sessiz araba yok gibi falan.
O zamanlar egzozdan çıkan ses çok önemsenmediği için şu anda daha sessiz araba yapmaya çalıştıkları, bir de motor hacmi yarı yarıya küçülüyor hepsinde. Büyük ihtimalle
tabii
de ondan.
Elektrikli arabaların neredeyse hiç sesi çıkmıyor. Yani öyle bir.
Onlarda hiç yok. Sadece lastiğin zemine değdirdiği ses çıkıyor hocam.
Hatta ben şöyle bir şey okudum. İngiltere'de elektrikli arabaların belirli bir düzey ses çıkarabilmesi için bir şey eklenmesi zorunluluğu getirdi geçenlerde. Çünkü şey, yayaları uyarmıyor yani o şekilde, anlamıyor musun?
Evet hocam, millet duyamıyor yani. O çok normal. O şu an Tesla'da da var ve Range Rover'lar kendi elektrikli aracını üretti. Onlar da yine dediğiniz gibi ses kendileri sanal bir hoparlör koyuyorlar. O ses, o motor ses çıkarıyor.
Evet. Yoksa yok yani motor ses falan. Evet,
yok, hayır.
Anadolu. Bunu da gördük yani. Bu Türkiye'de vardır herhalde Anadolular ama o da yani teklif görüyor mudur?
Hala sana? Satılıyor hocam. Türkiye'de de var. Daha çok köy taraf yani aşağı taraflarında hala kullanılıyor. Fiyatları da gayet uygun şu anda.
Yani diyorsa,
25, 15, 30 bandında geziyor.
Var yani.
Ben Bolu'da görüyorum hocam. Bolu'da oldukça sık kullanılan araçlardan bir tanesidir.
Hadi ya. Gerçi yedek evet. Parça bulup bulup idare ediyordur insanlar etrafta.
Evet, evet.
Motorunu koyduktan sonra.
Evet. Türkiye'de 45 bin adet Anadolu var. Yani şu an kullanım açısından bir 15 bini vardır gene de hocam. Yüksek bir sayıdır yani.
Yine de bak, fiberglass ama o kadar idare etmiş yani yıllar.
Evet.
Eklere yem olmadan.
Evet, doğru.
Evet, geçelim dördüncü otomobilimize.
Merhabalar, Yavuz Selim ben de. Tekrar hatırlatayım ismimi. Ben bugün Porsche 911 serisinin 1969 yılında üretilen aracını anlatacağım.
Anadolu'dan sonra da Porsche'ye geçiş böyle bir şey oldu.
Keskin bir geçiş oldu.
Porsche de çok ünlü, çok duyduğumuz bir otomobil. Evet.
Evet, bayağı en ünlü, en lüks arabalardan birisi Porsche. Ve 911 serisi de Porsche'nin en eski serisi aslında. Yaklaşık 40 yıldır her yıl yeni bir tasarımla üretilen bir araç. İlk olarak 1963 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılmış Porsche 911. Sonra 1964 yılından itibaren seri üretimle satışına başlanmış. Hı hı. Benim tanıtacağım araba ise 1969 yılında üretilmiş ve 3 sene boyunca herhangi bir değişiklik yapılmadan aynı model araç satışa sunulmuş. Çok beğenildiği için. Hı hı. Zamanında farklı modifikasyonlarla daha Le Mans gibi değil tabii ki ama daha düşük çaplı yarışlara falan katılan bir araba. O açıdan yani hızında da vesaire çok etkileyici bir araba olmuş insanlar açısından. Bu arabada 5 ileri vites var. 180 beygirde motor gücü var. Yani günümüzdeki araçlardan motor gücü olarak çok daha yukarıda. Yaklaşık 3.0 motor hacmi oluyor bunların. Onun dışında görünüş olarak baktığımızda arabanın değişik, yani çok farklı özellikleri birisi. Sadece sol tarafında dikiz aynası olması. Yolcu koltuğunun yan tarafında herhangi bir dikiz aynası yok. Orayı görme şansımız yok yani. Aracın sağ tarafını şoför herhangi bir şekilde göremiyor. İlginç bir şey. Ve tek kapılı bir araba. Arka koltukları var ama ön koltuklar yatırılarak ön kapıdan arka tarafa geçiliyor.
Biliyorum. Bizim bir Lada'mız vardı babamların. Onun da öyleydi. Tek kapılı. Önden bir tek bindiriyordu. Arka kapıları yoktu.
Evet. Bu ilginç bir tasarım gerçekten. Şimdi aracın biraz ön tarafından bahsetmek istiyorum. düşünüyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Aracın ön tarafında motor yok. Ön tarafı bagaj, arka tarafı bagaj yerinde motor var. Bu Porsche 911 serisinde bütün araçlarda böyleymiş.
Genelde tersi olur tarafta, değil mi? Öndedir motorlar, arkadadır bagaj.
Evet, motor önde olur genelde. Bu Porsche 911 serisinde motor hep arkadaymış ve araba da diğer arabaların aksine normalde 4 çeker olmayan arabalarda arabalar önden çekişli olur. Hı-hı. Porsche 911 araçları arkadan itişli. Motorun hemen altında arka lastikler çalışıyor. Görünüşünden bahsedecek olursam orta bölgesinde aşağıya doğru incelen ve ikiz kenar yamuk şeklinde diyebileceğimiz bir kaput var. Kaputun alt kısmında Porsche logosu var. Porsche logosunu da şöyle anlatabilirim. Ortasında şaha kalkmış bir at. Sol üst ve sağ alt kısımlarında üçer tane böyle dikenli kılıç diyebileceğimiz bir şekil alt alta sıralanmış şekilde. Sol alt ve sağ üst kısmında ise alt alta sıralanmış yine kırmızı ve siyah çizgiler var. Logonun en üstünde de Porsche yazıyor ve bir çerçeveyle kapatılmış bir şekilde güzel bir logo tasarımı var. Kaputun ikizkenar yamuk şeklinde demiştim. Yanlarında kalan kısımlarda büyükçe böyle yuvarlak farlar var. Gerçekten yani arabanın ön kısmında en büyük olan şeyler o farlar diyebilirim. O farların altında da yine tam olarak şey yapamadım hangi far olduğunu ama uzun lambalar, kısa lambalar vesaire bu detayları çok bilmiyorum. Yine iki adet farklı farlar var. Dikdörtgen şeklinde bunlar. Bu tarafın, bunun alt kısmında ön tampon var. Ön tamponda da yine dikdörtgen şeklinde alt tarafında sis lambaları var. Onlar hafif çıkıntılı. Öne doğru daha hoş bir görüntü katmış. Kaputun üst tarafında yukarı camlı birleştiği kısmında bir hava deliği var. Ama işte altında motor olmadığı için onun neden olduğunu anlayamadım açıkçası. Herhalde tasarım için, görüntü için sadece yapılmış bir şey olduğunu düşündüm. Ön tarafında yine hafif böyle ikizkenar yamuk şeklinde ön camımız var. Ve altında iki tane silecek var. Bütün camı sanırım Halil'in arabasında sadece şoförün olduğu yer deliniyordu. Bunda bütün cam dilinebiliyor. İki farklı silecekle. Ön tarafı bu şekilde arabanın. Yandan görüşüne geçebiliriz. Aracın yandan görünüşü de böyle şimdiye kadar anlatılan arabaların aksine çok ufak tefek bir araba izlenimi veriyor. Yaklaşık 4 adım arabanın en arkasından önüne kadar olan mesafe. Ve yani dediğim gibi küçük ve şey bir araba. Yüksek motor güçlü bir araba olduğu için farklı modifikasyonlar yarışlarda vesaire çok kullanılmış. İlk üçte birlik kısmı kaput direkt. Sonrasında düz bir şekilde kaput. Sonrasında ön camın başladığı yerden arabanın en arkasına kadar oval bir tasarım var. Yani direkt sanki o şekilde yükselip iniyormuş gibi. Herhangi bir keskin bir çizgi yok oradan sonra. Üstü açık bir araba. Ön camın bittiği yerle arka camın başladığı yer arasında herhangi bir üst şey yok. Tabii Bilal'in arabasında bahsettiği gibi bezle vesaire kapatma seçenekleri var. Hı-hı. Ama genelde bu arabalar üstü açık kullanılan arabalar. Tek kapılı araba olduğunu söylemiştim. Sol ön aynayla yani dikiz aynasıyla lastik arasında bir benzin kapağı var. Tam aslında köşede kalıyor benzin kapağı. Yani yukarıdan da değil, yandan da değil, değişik bir yerde benzin doldurma kapağı var.
Önde mi yani bunun benzin kısmı?
Evet, önde. Kaputun hemen yan tarafında ve lastiğin üst tarafında gibi diyebiliriz. Sol ön lastiğin üst tarafında diyebiliriz.
Bu şeyi merak ettim. Yani motor nerede oluyorsa benzin tam tersi tarafında mı olur? Ben hani çok bilmediğim için.
Yani onu ben de çok bilmiyorum ama sanırım
motor önde olsaydı arkada mı olurdu benzin? Yani o
genelde arabalarda motor önde oluyor. Evet, benzin kapağı arka tarafta oluyor. Bunda da tam ters şekilde yapılmış. Onun bir mantığı var mı bilmiyorum açıkçası.
Onun dışında... Bence mantığı şu olabilir. Benzin deposu olduğu için depoyla motoru çok yakın tutmak istemiyor olabilirler. Çünkü benzin ısındığında yanıcı olabiliyor. Motor da ısınıyor çalıştığı müddetçe. O yüzden birbirinden uzak olması gerekiyor olabilir.
Evet.
Mümkün olduğunca doğru.
Bir de benzinin tahliyesi vesaire falan. Bu tarz şeyler mantıklı olabilir. Lastikler arabaya göre uygun lastikler. Normalde küçük 15 inçlik lastikler bunlar. Normal araçlara göre uygun diyemeyeceğimiz lastikler ama araba küçük olduğu için bunda küçük durmuyor. Bu arabayı taşıyabiliyor. Rüzgar gülü şeklinde bir jant tasarımı var. Jantın etrafında beyaz bir daire. Onun etrafında da lastik var. Yani dediğim gibi işte içi iki tane ön koltuğumuz var. Arka tarafta ön koltukları indirerek arka koltuğa geçebiliyoruz ve değişik bir tasarım arka koltuğu koltuğun iki farklı ayrı koltuk şeklinde ortadan birleşmeyen, ortasında kolçak olan bir tasarımı var. Bu da göze çarpıyor bildiğimiz arabaların aksine.
Normalde öyle değildir, evet. Yani arkada birdir, burada ayrılmış. Evet,
üç kişi sığabilecek şekildedir arka tarafa normalde. Bunda iki ayrı koltuk şeklinde tasarlanmış.
İki kişi mi oturabilir arkaya?
Evet, arkaya da iki kişi, ona da iki kişi oturabilecek şeklinde tasarlanmış.
Ve arada bir kolçak ayırıyor bunları birbirine.
Arada bir kolçak var, evet. Yan tasarımı da bu şekilde arabanın. Arkasına geçebiliriz. Arkadan görünüşünde arka cam yine ön cam gibi ikizkenar yamuk şeklinde tasarlanmış ve herhangi bir silecek yok arka camda. Onun hemen altında yine ikizkenar yamuk şeklinde bir bagaj kapağı. Ya bagaj kapağı diyorum ama arkada bagaj olmadığı için o şey yapamadım tam. Arka motor kapağı diyebiliriz. Kapık diyebiliriz de burada. Üstünde ızgara var bunun. Bayağı geniş bir ızgarası. Ve altında aracın modeli yazıyor. Bagaj kapağının bittiği yerin hemen altında kırmızı dikdörtgen şeklinde böyle genişçe bir plaka tasarlanmış. Plakada işte şu an bu görseldeki plakada aracın tasarımcısının ismi yazıyor. Plakanın yan taraflarında büyük dikdörtgen şeklinde farlar var. O farların hemen altında da biraz daha küçük nispeten kırmızı şekilde fren lambaları var. Soldaki fren lambasının hemen alt tarafında işte bir adet olacak şekilde bir egzoz borusu var. Bu şekilde tasarlanmış arka tarafı da. İç tasarımında ise aracın böyle büyükçe bir direksiyon simidi kullanılmış. Diğer fotoğrafı çekebilirsin bir de. Büyükçe bir direksiyon simidi. Bu eski arabaların sanırım ortak özelliği. Aracın iç tarafında inanılmaz yer kaplıyor bu direksiyon simitleri. Fazla büyük yani.
Evet.
Bu direksiyon simidinin 4 adet ince kolla ortadaki Porsche logosunda birleşiyor. Orada da yine bir Porsche logosu var direksiyonda. Sağ alt tarafına direkt yerden yere bağlı demir bir vites kolu var. Yani direkt yere bağlı, herhangi bir konsolun üstünde vesaire durmuyor. 5 ileri vitesi var bu aracın. Ön konsolunda direksiyonun arka tarafında 5 tane yan yana sıralanmış yuvarlak göstergeler var. Ortadaki en büyük devir göstergesi. Onun dışında kilometre, hararet gibi göstergeler var. Arabanın direkt ortasında, konsolun en ortasında ufak bir radyomuz var. Yani ortasında ince dikdörtgen bir ekran. Sağ tarafında ses açmak için döndürmeli bir equalizer deniyordu sanırım bunlara, düğme.
Evet.
Sol tarafında da yine sinyal sanırım değiştirmek için farklı bir yuvarlak düğme yine. Onun üstünde çakmak girişi vesaire var. Direksiyonun sol ve arka tarafında sol ve sağa doğru uzanan iki adet kol var. Bunların soldaki sinyal kolu, sağdaki de silecek kolu.
Evet.
Diğer arabalarda olduğu gibi bu şekilde tasarlanmış bunlardan. Yani bu kadar benim anlatacaklarım bu araba hakkında.
Evet. Bunun da direksiyonu, hep direksiyonların ortalarında arabaların, şu anda da öyle mi arkadaşlar? Hep direksiyonun ortasında arabaların logoları mı oluyor yani, markaları?
Evet, evet öyle hocam. Her arabada öyle bir ortaya şey tasarlanıyor, logo tasarlanıyor.
Şeyden genel olarak hepinize sorayım. Bu koltukları peki mesela biraz Bilal bahsetti ama deri mi yoksa yumuşak mı, hani onlar anlaşılıyor mu böyle baktığınızda? Nasıl koltuklar yani acaba?
Ya bu aracın koltuklarının fotoğrafı şu an slide'a eklemedim ama evet, deri koltukları var bu aracında. Böyle siyah renginde iç tasarım. Zaten genel olarak iç tarafında aracın siyah renk hakim. Bu koltuklara siyah deri tasarımında hoş koltukları var bu aracında. Böyle küçük dikdörtgenler halinde yukarıdan aşağı sıralanmış şekilde bir tasarımı var koltuklarının.
Evet, çok güzel. Bunun sesini bulabilme şansımız var mı arkadaşlar?
Tabii, hemen bakıyorum. Ben linkini göndereyim Zoom'dan. Lennart'ın ekran paylaştığı için.
Tamam.
Şey yazabilirsin direkt. 1969 Porsche 911 yazınca kan videolardan biri. Porsche 911 1969.
Evet. Neyse, biz bu arada diğer arabaya geçelim. O arada sizi buluruz arkadaşlar. Açılışı yok sonradan. Filmlerde çok duyduğumuz bir sestir ya.
Evet. Bu zaten şey değil, bizim arabanın sesi değil, videonun introsuydu hocam.
Ha öyle mi, ben? Evet. Şey oldu, çok benziyor. Parting my
ways with. Right. Bir altındaki videoyu hemen açarsın, üçüncü video.
Wow, that sounds incredible. Welcome back. I'm Tedward.
Evet. Böyle bir sesi var arabanın. Bu da yüksek sesli bir araba.
Evet. Ama daha bir senkronik bir yüksek bir sesi var. Rahatsız edici bir yüksek.
Evet, evet. Anadolu gibi değil en azından.
Anadolu çok komikti zaten yani. Evet. Peki, sıra geldi 5. arkadaşımıza.
Merhabalar. Metehan. Medan ben tekrardan. Sesimi alabiliyorsunuz değil mi?
Alıyoruz Metehan. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Son olarak da ben 1965 model Ford Thunderbird modelini inceleyeceğim. Amerikan devi Ford'un klasik arabalarından biri. Oldukça şık. 300 beygirli bir motoru var. Çok güçlü bir araba. 8 silindir, 3.0 motora sahip. Benzin kullanıyor yakıt olarak. Ağırlığı 2 ton, uzunluğu 5 metre, yüksekliği de 2 metre. Gerçekten oldukça büyük, ağır bir araba. Ve o zamanların lüks arabalarından biri olarak sayılıyormuş. Üst segment bir arabaymış. 1955-1997 ve 2002-2005 yılları arasında üretimi yapılmış. Bu Ford Thunderbird modelinin. Tasarımında jet uçaklarından esinlenildiği anlatılıyor. Ve tanımlarken de Bullet Bird isminin de kullanıldığı söyleniyor ki kurşuna da böyle incelikleri bakımından, ince çizgileri bakımından kurşuna benzediği de söylenebilir. Bullet Bird, Thunderbird'e atıf olarak kurşun kuş olarak isimlendirilmiş. Arabanın genel hatları olarak da krom kullanılmış içinde ve dışında. Oldukça canlı, göz alıcı bir yapısı var. Dış görünüm için diğer slayta geçebiliriz Bilal. Arabanın çift kapılı bir araba. Yani iki kapılı. İki adet kapısı var. Benzin deposu sol arka tarafında arabamızın. Aynı şekilde Yavuz'un anlattığı araba gibi, yanlış hatırlamıyorsam, sadece sol tarafında ayna var. Sağ tarafında arabamızın ayna yok. Jantları da çok zikzak formuna sahip. Girintili çıkıntılı. Yine dediğim gibi krom ağırlıklı bir maddeden yapılmış. Çok orijinal bir jant yapısı da var. Arka ve ön taraflarına geçelim. Özellikle arkası çok sade. İki adet büyük farı var arkada. Stop lambası diyoruz sanırım. Evet. Çok simetrik bir şekilde yerleştirilmiş. İki lambanın toplam boyutu arabanın arkasının 1/3'ünü kaplıyor. 1/3'ünden fazla alan kaplıyor diyebiliriz. Ortada da bir kuş logosu var. Çok keskin ve sivri hatlara sahip. Ford'dan ziyade direkt modelin logosu olan, Thunderbird'in logosu olan kuş kullanılmış. Bu dikdörtgen formundaki lambaların altında da iki küçük sinyal lambası var. Ve egzoz görülmüyor. Egzoz gizli bir şekilde. Fotoğraflara baktığımızda egzozu göremiyoruz. Yine aynı şekilde iki lambanın ortasında kuş logosu var demiştim. Logonun biraz küçüğü de yine üstünde bagaj kapağının alt kısmında var. Bagajı açmak için ise kuşun kafası hafif kaydırılarak anahtar diline ulaşılıyor. Anahtarla bagaj açılıyor. Böyle bir teknolojisi var o zamandan. Arabanın ön kısmı ise demiştim aynı mermi benzetmesi yapılacak gibi. Üstünden ve altından gelip hatlar sivrilecek şekilde en önde birleşmişler. Ön ızgarası o yüzden böyle eğik duruyor. Üstü öne doğru gelik. Alt kısmı arkaya doğru geçmiş bir şekilde. Yine kaputunun üstünde de bir havalandırma menfesi var. Büyük, tam ortasında. Hafif çıkıntılı bir şekilde. Ve yine en önünde Thunderbird'in logosu olan kuşu görebiliyoruz. Keskin ve sivri hatlara sahip geniş kanatlı bir kuş logosu var. Farları yuvarlak, ikişer ikişer sağda konumlandırılmış. Tam yuvarlak formunda aynı boyutta ikişer farlar var. Onların altında ise pis lambaları var. Küçük dikdörtgen formunda. Önden baktığımızda arabanın sol tarafında da radyo antenini görebiliyoruz. Çıkıntılı bir şekilde. Arabamızın içine geçelim. Diğer slide'da. Arabanın rengi bu arada bej. Bej rengi. İçi ise krem rengi. Koltuklarımız deri kaplamalı. Araba 4 kişilik bir araba ama arkadaki 2 koltuk, öndeki 2 koltuk da öyle. Evet. Oldukça geniş. Gerçekten buraya arka koltuğa 4 kişi bile hani sığdırabilirsiniz. Bu koltuğa 2 kişi oturabilir eğer zorundaysanız. Oldukça geniş. Evdeki koltuklara benzer bir koltuk formunda tasarlanmış arka koltuklar. Öndeki koltuklar biraz daha sade. Hafif sandalye andırıyor diyebilirim. Kafa koyma yerleri bugünkü arabalarda olduğu gibi koltukların üstünde çıkıntılı bir şekilde değil. Koltuğa gömülü bir şekilde bulunuyor. Kafa koyma yeri olarak adlandırırsak bunları. Emniyet kemeri de belinizin sağından soluna uzanacak şekilde sadece. Böyle omzunuzdan aşağı doğru inen bir formda değil. Uçaklardaki gibi diyebiliriz. Evet. Sağdan sol uzanıyor. Siz onu bağlıyorsunuz. Arabanın sürücü koltuğu değil, yan koltuğundan şu an görüyorum fotoğrafı. Ve hemen koltuğun alt kısmında da koltuk ayarlama kolu var. Bu da koltuğun büyük ihtimalle arkaya ya da öne yapmasını sağlayan bir ayar düğmesi. Geçebilirim diğer slayta. İç tasarımında da direksiyon yine... Diğer arabalarımız olduğu gibi oldukça büyük bir direksiyonu var. Çift kollu, çok ince hatlara sahip. Kendi yorumumu söylersem bu kadar büyük bir direksiyonun bu kadar ince ve zarif hatlara sahip olması çok dengesiz bir görüntü ortaya çıkartmış gerçekten. Direksiyonun sol tarafında sinyal kolları, silecek kolları kolu bir tane var. Sağ tarafında ise vites kolu var. Direksiyona entegre edilmiş bir şekilde. Otomatik vites bir aracımız geri gelebiliriz Güler. Otomatik vites bir aracımız. Vites göstergeleri de direksiyonun hemen orta kısmında arkada görünüyor. Ortadaysa logomuz yok. Yine hafif altın renginde, gümüş renginde diyelim ya da bir metal plaka var en ortada. Gösterge paneli ise oldukça ilginç. Daha önce hiçbir örneğini görmemiştim. Yuvarlak bir formda değil, düz bir hat üzerinde ilerleyen bir ibra var. Camın arkasında bir ibra var. Camın üstünde de büyük rakamlar yerleştirilmiş. 0, 10, 20, 30, 40 diye. Hızlandıkça yatay bir şekilde ibra kayıyor. 120'ye kadar çıkan bir ibra var. Hız göstergesi böyle. Yuvarlak bir formda değil, düz bir formda. Onun altındaysa 4 adet yuvarlak cam. Bu yuvarlak camların arkasında 4 adet küre var. Kürelerin üstüne yazılmış göstergeler var. En solda yağ göstergesi, onun sağında yakıt miktarı, hararet miktarı ve akünün amperini ölçen, aküdeki akımı ölçen sanırım, öyle zannediyorum, bir güç göstergesi var. Bunlar yine kürelerin üzerine işlenmiş olması bu göstergelerin çok estetik bir hava katmış diyebilirim.
Farklı bir yapısı olmuş gerçekten.
Evet, çok çok orijinal bir yapısı var hocam. Diğer arabalar anlattıklarımıza da benim daha önceden gördüklerimizde benzemiyor. Ayak seviyesinde ise 3 adet pedalımız var. Tabii debriyaj değil bu üçüncü. En sağda çok uzun ve ince bir gaz pedali var. Onun sağında da yatay, bugünkü arabalara benzeyen bir fren var. Solunda, özür dilerim. En solda da bugün el freni olarak kullandığımız pedal var. Ona da o zamanlar ayak freni deniyormuş. Üç pedallı bir araba.
Otomatik vites olduğu için debriyaja ihtiyaç yok.
Evet hocam. Vites kolumuzda, direksiyonun orada.
Ya şey merak ettim. O yıllarda demek ki otomatik vites varmış yani. Bugün ben yeni çıkan bir özellik sanıyordum. Yani daha sonraki yıllarda. Demek ki o yıllarda ama çok kullanılmıyordu demek ki. Ya da çok pahalı araçlar değil mi?
Evet hocam. Ben de çok ilgili değildim. Ta ki bu verilen görevden dolayı araç kadar ben de otomatik vitesin çok yeni bir teknoloji olduğunu zannediyordum. Ama ta 65 model bir arabada bile bunu görmek beni şaşırttı gerçekten.
Evet, hakikaten ilginçmiş. Evet, sanırım bu kadardı mı?
Orta panelinden bahsedeceğim hocam. Ondan sonra torpidodan bahsedip hemen süremizi açmadan şey yapacağım. Orta panelinde en üstte bir radyo var. Onun altında havalandırma ayarı var. Onun altında da zannediyorum ki yine ısıtma ve elektrik aksamını kontrol eden kumanda düğmeleri bulunuyor orta panelde. Radyonun üstünde olacak şekilde. Kafa hizasına gelen orta panelin üstünde kafa hizasında ise en ortada bir saat var. Onun yanında bir tane saat, onun solunda böyle nasıl diyelim, kollar var. Bu kollarda arabanın sileceklerini kontrol etmeye çalışıyor. Kontrol etmeye yarıyor saatin solunda. Saatin sağındaysa bunların o zamanlarki hava frenlerin havalı olduğu teknolojisini öğrendim. Bu iki tane de saatin sağında da iki tane kol var. Sağ ve sol. Bunlar da fren kontrol etmeye yaradığını zannediyorum araştırmalarıma göre. Havalı fren olduğu için. Çünkü üzerinde left air, right air yazıyor. Torpido gözü de oldukça büyük. Üzerinde Thunderbird logosu alan. Yine koyu krem renginde, daha kahverengiye yakın. Geniş bir torpido gözü var. Daha da başka bir detay koyulmamış yolcunun oturduğu kısımda. Evet. Thunderbird'de böyleydi hocam. 1,5 saati gördük neredeyse.
Evet, gerçekten uzun uzun 5 otomobil ama çok fazla detayı var. Tabii bir otomobil dediğiniz belki bunları bir otomobil bile bayağı daha teknik incelesen saatler sürebilecek özellikleri olan şeyler. Son olarak Thunderbird'ün de sesini duyarsak, varsa eğer.
Attım. Tabii ben de buldum. Bilal'i atayım. Bilal sizi de açabilir. Linki paylaşıyorum hemen.
Arkadaşlar bugün de çok ilginç bir konuydu klasik otomobiller. Meraklılarının mutlaka izlemesini öneririm. Jaguar'la başladık. Sonrasında neydi ikinci otomobilimiz arkadaşlar? Mercedes. Mercedes'le devam ettik. Anadolu'la ilerledik. Bir Porsche. Yok galiba. gördüğüm kadarıyla bu dönemlerde arabaların motorlarının seslerinin güçlü olması bir prestij meselesi gibi kullanmışlar.
Evet hocam. Ne kadar ağzımdan güçlü aldınız. Biz bu dönemlerde işte arabanın sessiz gitmesini bir artı olarak sayarken, o zamanlarda arabanın motorunun sesi bir gösteriş olarak kullanılıyormuş demek ki.
Öyle hissettim. Baksana adam ona göre özellikle yükseltiyor ve seyirciler var yani sana bir gösteriden çekiyor.
Evet, evet hocam. Aynen öyle. Alkışlıyor insanlar. İzleyiciler var bir sürü.
Ve şu an yani ne kadar 5 arabanın da ortak özelliklerinden biri galiba motorları yüksek seslerle, yani hepsi yüksek sesle elden geldiği kadar yapmışlar. Peki arkadaşlar, dediğim gibi 1,5 saati bulduk. Epeyce uzun bir canlı betimleme oldu. Ama meraklılarının oldukça işine yarayacak bence bir betimleme oldu diye düşünüyorum. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar?
Eklemek istediğimiz benim şahsen bir şey yok ama ben hem kendim adımı hem grubum adına teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Çok gerçekten insanlara dokunabildiğini, bir işe yaradığımızı hissettik. Çünkü klasik arabalar görmeyen birine betimliyoruz. Umarım faydası olmuştur. Umarım insanlara ulaşacaktır. Meraklısına gidecektir.
Evet, emin ol oldu. Çünkü bu tür otomobillere gerçekten meraklı olan arkadaşlarımız var. Dedim ya, yani bazı arkadaşlarım biliyorum hangi, yani motor sesinden hangi otomobilin hangi olduğunu tanıyabilen epeyce tanıdığım arkadaşım var. O yüzden onların ilgisini çekecektir bu. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Biz de çok teşekkür ederiz. Biz de çok eğlendik. Hem anlatırken hem bazı noktalarda bu araçları araştırdık. Hem de bu yaptıklarımız birilerinin bir noktada kalbine dokunacaksa bizi çok mutlu eder yani. Bir şeyleri anlamasına neden olacaksa.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun arkadaşlar. Çok keyifli bir grupla beraberdik. Bir sonraki betimlememiz yarın akşam, haftada 3 gün üst üste yapıyoruz. Bugünkü betimlememiz burada sona erdi. 69. betimlememizde, yani kıyafet defilesi yarınki konumuz. Bugünden çok daha alakasız bir konu. Yaz kreasyonu. Erdem'in yaz kreasyonunu anlatacağım. Ve onda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.